Şimdi biz Tanrı benim diye bir vaaz serisi izliyoruz beraber ve Tanrı benim 6'ya geldik. 7 hafta var. O zaman bugün ve gelecek hafta bu Tanrı benim olan serisi bitireceğiz. Mısır'dan çıkış kitabını çalışıyoruz beraber ve bugün 31. bölümdeyiz. Mısır'dan çıkış kitabı 31. bölümde 12. ayet. Ve Mısır'dan çıkış kitabında Tanrı yani yaratıcı Allah kendini 7 defa kendi seçilmiş halkına Yahve olarak tanımladı. Ve her sefer farklı bir isim kullanarak kendini tanımlıyor. Yani ben size şifa veren Rabbim ya da ben sizi kurtaran Rab benim. O şekilde ve bugün bir kez daha bakacağız Tanrı'nın sözüne. O zaman Mısır'dan çıkış 31. bölüm 12. ayet sayfa 90. Rab Musa'ya şöyle buyurdu. İsraililere de ki Şabat günlerimi kesinlikle tutmalısınız. Çünkü o sizinle benim aramda kuşaklar boyu sürecek bir belirtidir. Böylece anlayacaksınız ki sizi kutsal kılan Rab benim. Burada bir kez daha o formülü görüyoruz. Sizi kutsal kılan Yahve benim. Nasıl bir Tanrı? Bizi kutsal kılan bir Tanrı. Devam etsek. Şabat gününü tutmalısınız. Çünkü sizin için kutsaldır. Kim onun kutsallığını bozarsa kesinlikle öldürülmeli. O gün çalışan herkes halkının arasından atılmalı. 6 gün çalışılacak ama 7. gün Rab'be adanmış Şabat'tır. Dinlenme günüdür. Şabat günü çalışan herkes kesinlikle öldürülmelidir. İsrailler sonsuza dek sürecek bir anlaşma gereği olarak Şabat gününü kuşaklar boyu kutlamaya özen gösterecekler. Bu İsraillerle benim aramda sürekli bir belirti olacaktır. Çünkü ben Rab yeri göğü 6 günde yarattım. 7. gün işe son verip dinlendim. Şimdi Tanrı'nın isteği başlangıçtan beri kendine ait kutsal bir halk oluşturmaktır. Tamam mı? İnsanoğlu yarattı mükemmel olarak ama Adem ile Hava ne yazık ki bahçede günah işlediler ve Tanrı'nın yücelliğinden yoksun kaldılar. Ve artık kutsal değildiler ve o zamandan bu yana her doğan insanoğlu günahkar, Tanrı'dan uzak ve kutsal değil. Abi sen kutsal mısın? Hayır. Ben söyleyebilirim sana. Değilsin. Seni tanıyorum onu yüzden. Ben kutsal mıyım? Hayır. Sen kutsal mısın? Hayır. Kutsal değiliz. Ama Tanrı'nın planına göre kendine ait kutsal bir halk oluşturmak amaçladı. Ve nasıl onu yerine getirdi? İlk önce İsrailoğullara yasalar vererek acaba bu yasalara uyacaklar mı? Onu bir bakalım. Ondan sonra o olmadı. Kendi oğlunu gönderdi ve İsa Mesih çarmıhta ölerek bizi kutsal kıldı. Ve o hikayeye bakacağız bugün. Kutsal ne demek? Mukaddes. Ne demek? Ayrı demek. Farklı demek. Tamam mı? Tanrı gibi. O bizden farklı. Günahkarlığımıza ve yozlaşmalığımıza asla ortak olmaz. Ve Tanrı burada İsrailoğullarına diyor ki sizi Mısır'dan kurtarmakla kalmayıp, size şifa vermekle kalmayıp sizin kutsal olmanızı amaçlıyorum. Diğer uluslardan farklı olacaksınız. Onların günahlarına ortak olmayacaksınız. Onlardan uzak duracaksınız. Bana ait bir halk olduğunuza göre bana layık bir şekilde yaşayacaksınız. Onu istiyorum, dedi Tanrı. Ve onlara bir yasa verdi. Musa tarafından Sina Dağı'nda kutsal yasa onlara verildi. Ama o yasa halkı kutsal kılamadı. Tamam mı? O yasayı yerine getiremediler çünkü. Günaha düştüler. Hem de hemen. Yani burada 31. bölümündeyiz. 32. bölümü okuyorsanız hemen aşırı bir şekilde günaha düştüler. Yani bir sonraki bölümünde bile. Çünkü dışarıdan bize zorla kabul ettirilen yasalar, kurallar, empoze edilen kurallar ne kadar mükemmel olursa olsun bizi kutsal kılamaz. Tamam mı? Çünkü günah içimizden kaynaklanan bir şey. Kalplerimizden, yapımızdan kaynaklanan bir şey. İçlerimizin değiştirilmesi gerekiyor o zaman, değil mi? Benim için birkaç imkansız, asla yapamayacağım şeyler var. Tamam mı? Birincisi, havada uçamam. Çünkü kanatlarım yok. Yapamıyorum. İmkansız. Deneyebilirim ama öleceğim. O zaman denemeyeceğim. İkincisi, dans edemem. Asla. Haşa, imkansız benim için. Yani kızım Safron ne kadar ısrar etti, öğretti, sabretti ama boşuna, nafile olmayacak. Tamam mı? Dans edemiyorum. Üçüncüsü, ölümden kaçamam. Yani Rahmi Koç kadar zengin olsam bile, Einstein kadar zeki olsam bile ölümden kaçamam. Olacak. Öleceğim. Ve dördüncüsü, kutsal olamam. Kutsal olamam. Peki Tanrı önceden bunu bilebilir miydi? Kesinlikle. Yani yasayı yerine getiremediğimizde şok oldu mu Tanrı? Olmadı. O zaman yasayı vermekle ne yapmaya çalışıyordu? Bizi üzüyordu, değil mi? Yani bana havada uç diyeceksiniz ama benim için imkansız. Tanrı sana kutsal ol diyor ama senin için imkansız. O zaman bizi üzüyordu, değil mi? Bizi alçaltıyordu. O zaman yasayı vermekle ne yapmaya çalışıyordu Tanrı? Bizim bir kurtarıcıya olan ihtiyacımızı belirtiyordu. Kendi kendimizi kurtaramadığımızı tasdik ediyordu. Tasdik ediyordu. Ve İsa Mesih geldi. Onun gelme sebebi neydi? Bizi kutsal kılmak. Yani sizi kutsal kılan Rab benim. O Tanrı bedenleştirerek bizi kutsal kılarak geldi. Günahlarımızdan arındırıp, çarmıhta dökülen kanıyla paklayıp kutsallaştırmaktı. Amacı oydu. İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan kutsal yasının yapamadığını Tanrı yaptı. Öz oğlunu günahlı insan benzerliğinde günah sünüsü olarak gönderip, günah kutsal ruha göre yaşayan bizler de yerine gelsin. Değil mi? Çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı. İnsanlar İsa Mesih'te olan kurtuluşla, Tanrı'nın lütfuyla karşılıksız olarak aklanırlar. Tanrı Mesih'i kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Çünkü insanın yasanın gereklerini yaparak değil. Neden? Çünkü yapamıyoruz. İman ederek aklandığı kanısındayız. Peki bir şey soracağım o zaman. İsa Mesih'in ölümü ve ölümden dirilişi bizim kutsal kılınmamız için yeterli miydi? Yeterli miydi? Yoksa bir şey daha mı gerekiyordu? Tanrı'nın lütfu bizi kurtardı ama kutsal olmamız için şimdi bir şey ilave mi edelim? Aramızda birkaç yepyeni imanlılar bulunuyor. Değil mi? Yani Paskalya yumurtası gibi taptaze imanlılarımız var. Hamdolsun. Onlar Tanrı'nın karşılıksız sevgisine ve Mesih'in sunduğu sonsuz yaşam armağanına iman ederek kurtuldular. Değil mi? Lütuf aracılığıyla kurtuldunuz. Değil mi? Peki ya şimdi ne öğreteceğim size? Tamam, imanlı oldunuz. Şimdi, tamam, şimdi bir Hristiyan listesi vereceğim sana. Her pazar günü kiliseye gelmesin. Parandan ondalık vermelisin. Dua etmelisin her gün. Kutsal kitabı okumalısın. Değil mi? Ve her gün tıraş olmalısın. Yani iyi bir Hristiyan olmak için. Bir liste verecek miyim? Hayır. O zaman ne öğreteceğim onlara? Ve bu Şabat günü hakkında ne yapacağız? Yani haftada bir gün çalışamazsınız. Bir yasa mı o bizim için? Bunu yapmayacağız. Kuralcı bir kiliseyi hoş göremeyeceğiz. Tanrı'nın lütfunu öğreteceğiz. Bu kadar. İlave yok. Lütuf seni kurtardı ve lütuf bu işi bitirecek. Tanrı bu işi başladı, Tanrı bu işi bitirecek. Çünkü bizi kutsal kılan nedir? Tanrı. Onun işi. Ben karışmam. Onun işi. Tanrı vaat etti, Mesih feda etti ve kutsal ruh bize bunu kabul ettirdi. Baba bize, sizi kutsal kılan Rab benim diyor. İsa Mesih bize, sizi kutsal kılan Rab benim diyor. Kutsal ruh bize, sizi kutsal kılan Rab benim demek istiyor. Bugün bile Mesih'le ilgili müjde seni kutsal kılabilir. Belki bugün buraya kirli olarak geldiysen ama buradan kutsal olarak ayrılabilirsin. Çünkü Mesih'in tamamlanmış işi senin hayatında yerine gelebilir bugün ona iman ederek. 3000 sene önce söylenen kelimeleri, sizi kutsal kılan Rab benim, bugün diri sözler olarak senin hayatında çalışacaktır. Peki o zaman Şabat olayına geçelim. Çünkü herkes merak ediyor. O zaman Şabat hakkında ne yapacağız? Şabat bizim için geçerli bir kural değilse, bizi kutsal kılamazsa, acaba bu ayetlerden ne öğrenebiliriz? Ne faydası var ki? Kutsal kitaptan neden bulunuyor? Bizim için en azından geçerli prensipler mi var? Pavlos şöyle dedi, Kolose'deki kiliseye bir mektup yazdı. Dedi, bu nedenle kimse yiyecek içecek, bayram, yeni ay ya da şabat günü konusunda sizi yargılamasın. Neden yargılanabildiler? Çünkü şabat günü tutmuyorlardı. Tamam mı? Pavlos ne dedi? Bunlar gelecek şeylerin gölgesidir. Aslı ise Mesih'tedir. Eski antlaşmadaki her şey, ne zaman ki eski antlaşmayı okuyorsan ve anlayamazsan, eski antlaşmadaki her şey Şabat dahil bizi Mesih'e yöneltir. O amaçla yazıldı. Bir gölgeyi gördüğün zaman o gölgeyle fazla takılma. Fazla ilgilenme. Çünkü gölge. Asıl olana bakmalısın. Aynen öyle Şabat günü bize Mesih hakkında öğretecek. Ama nasıl? İsa eski anlaşmadaki her şey tam anlamıyla yerine getirdi. Fısıh bayramı. Mesih onu tam anlamıyla yerine getirdi. Çünkü kendisi kusursuz bir kurban kuzusu olarak feda etti ve onun kanıyla kurtulduk. Tapınak Mesih yerine getirdi. Çünkü tapınakta insanlar Tanrı'nın huzuruna çıkabildiler. Ama artık bir tek İsa Mesih'te Tanrı'nın huzuruna çıkabiliriz. Eski anlaşmadaki her şey İsa Mesih tam anlamıyla yerine getirdi, gerçekleşti. Ve Şabat gününden kaynaklanan, bizi Mesih'e yönlendiren altı prensibe bakacağız şimdi. Tamam mı? Çünkü İngilizim bazen hikayeler anlatıyoruz, o şekilde seviyoruz. Bazen bir listesi olsun diye düşünüyoruz. Ve bugün altı prensip Şabat günü hakkında bizim hayatlarımızda nasıl faydalı olabilir acaba? Birincisi şu, imanla yürümek. Tamam mı? İsrailoğulları için Şabat tutmak, yani altı gün çalışacaksın, bir gün çalışmayacaksın. Tamam mı? Çok basit. Onlar için Şabat tutmak aslında Tanrı'ya güvenmek anlamına geldi. Yani hayat zor. Her gün 100 lira kazanabilirim işimden. Tamam mı? O zaman ne demek? 6 gün çalışırsam ne kadar çalışacağım? 600 lira. 7 gün çalışırsam ne kadar kazanabileceğim? 700 lira. Ya da 7. gün mesai yaparsam daha da kazanırım. Ama Tanrı diyor ki bana güvenin, diğer uluslardan farklı olun, haftada bir gün çalışmayın. Belki biraz daha az para kazanırsın ama olsun. Bana güvenin. Tamam mı? Ondan sonra Tanrı onlara dedi ki 6 gün çalışacak, 7. gün dinleneceksiniz. Ekim, biçim vakti bile olsa dinleneceksiniz. Yani mevsimin en yoğun günlerde bile dinleneceksiniz. Yani ekmek için, biçmek için kısa zamanlı fırsat var. Bir hafta, iki hafta. Yani yağmur gelirse buğday mahvolur. Bir kısa zamanlı fırsat var. Bu hafta biçmeliyiz. Ama Tanrı diyor ki yine de bana güvenin, Şabat günü çalışmayın. Onlar için çok zordu Rab'be güvenmek. Bizim için de zor Rab'be güvenmek. Çünkü mantığıma göre bunu yaparsam daha iyi olur. Ama Tanrı diyor ki kendi mantıklarınıza dayanarak değil, benim sözlerime güvenerek yaşayacaksınız. Farkı görebiliyor musunuz? Ve hepimizin hayatlarımızda şöyle bir durum var, şöyle bir seçenek var. Acaba şimdiki durum için Rab'be güvenerek mi, kendi mantığıma güvenerek mi yaşayacak mıyım? Kendimizi sormalıyız. Bir şey daha vardı. Toprağınızı 6 yıl ekecek, ürününü toplayacaksınız ama 7. yıl nadasa bırakacaksınız. Tamam mı? Türkiye'de bile tarım sektöründe bu sistem hala yapılmaktadır. Ama Bostancı'da değil. Şimdi diyelim ki 2 arsam var. Bu sene bu arsayı kullanmayacağım. Nadasa bırakacağım. Biz ekoloji açısından biliriz ki bunda bilgelik var, değil mi? Çünkü topraktaki nitrojeni yenilenecek, tazelenecek. Dinlendirmezsen toprak verimsizleşip tükenir. Yani Tanrı'ya güvenmekte bilgelik var. O zaman hepimiz hayatlarımızda her zaman, şimdi bile senin hayatında acaba bir seçenek mi var senin için? Yani bir karar mı vermeye çalışıyorsun? Acaba kendi mantığıma dayanarak mı, Tanrı'nın sözüne dayanarak mı yaşayacak mıyım? Her zaman o şekilde bir şey seçmeliyiz. İkinci prensip, bilgelik. Haftada bir rahat edeceksin. Bu sağlıklı bir öğüt aslında, değil mi? İstanbul hayat için geçerli, değil mi? Bu şehirde yaşayan kaç milyon kişi her gün kendini çalıştırmakla hayatını kısaltıyor. Geçen hafta bile bir adamla konuşuyordum. Bana dedi ki, daha önce bir fabrikam vardı. Her gün canavar gibi çalışıyordum. Gidip geliyordum her gün çalışa kendimi öldürüyordum. Çocuklarımı hiç görmedim. Bir gün uyandığıma bir de ne göreyim? Oğlum 10 yaşında. Yani bütün çocukluğunu kaybettim, kaçırdım. Kendime sordum ne için çalışıyorum? Onlar için, çocuklar için ama onları hiç görmüyorum. Bu adam bana dedi. Ondan sonra o işten terk edip başka bir işe başladım. Çünkü çocuklarımı görmek istiyorum. Yani bir bilgelik var bunda. Ölmeden önce pişmanlık duyarken kaç kişi keşke ofiste daha zaman geçirseydim diye söylenir. Ama kaç kişi keşke ailemle daha vakit geçirseydim der. Maalesef çok sayıda kişi. Özellikle adamlar. Ey babalar. Ey kocalar. Haftada bir gün çalışmamak önemli, tamam mı? Ama eğer 6 gün içinde her gün 18 saat çalışıp gece 4 saat uyuyorsan ve tatil gün gelince perişansan, bitkinsen, onda ne faydası var ki? Biraz akıllı olmamız gerekiyor. Buna bir kural olarak, bir görev olarak bakmayalım. Bu senin iyiliğin için bilge bir öğüt. İşkolik haline gelme. Tamam abi? Ailenin hayatın tadına bak. Yoksa su gibi kaçacak elinden. Şimdi bana bile Andy abi diyorlar. Yani yaşlanıyoruz. Ben size emredemem. Ama bilgelik size emretsin. Ona dinleyin. Onun sözünü dinleyin. Tamam mı? Çünkü o biliyor. Üçüncü prensip. Alçak gönüllülük. Tanrı burada ne diyor? Şabat günlerimi tutacaksınız. O günler kime ait? Tanrı'ya ait. Şabat günlerimi tutacaksınız. Rab diyor ki o gün benimdir. Şimdi ama her günümüz aslında Tanrı'ya ait değil mi? Yani az önce Mark dedi ki bütün paramız ona ait ama onlar bize emanet etti. Ve bir gün bizden bir hesap sorulacak. Ve aynen öyle bana ait yaşadığım her gün aslında Tanrı'ya ait. Mezmurlar da diyor ki günlerim senin elinde, vaktim ona ait. Yani 7 gün ona ait. Halbuki bunu kendimize hatırlatmak için, bunu gözlerimizin önünde tutmak için, bunu bildiğimizi ispatlamak için haftada bir gün daha belirgin bir şekilde ona adanmış olalım. Tamam mı? Böylece gösteriyorum ki aslında Tanrı ben sana aitim. Ve haftada sana bir gün teslim olacağım. Aynen öyle finansal durumumuz da daha geçerlidir. Yani bana ait her şey, banka hesabımdaki her şey aslında benim değil. Benim isim yazıyor Garanti Bankada. Ama aslında Tanrı'nın bana emanet etti ve benden hesap sorulacak. Ve o yüzden %10'u veriyoruz. Ondan ziyade veriyoruz ona. Neden? Yani ona gösteriyoruz ki biliyorum her şey benim değil. Her şey istediğim kafama göre harcayabilmem. Yani Tanrı'nındır. Dördüncü prensip Tanrı'nın huzuru. İsrailoğulları için haftada bir gün çalışmadılar. Ne yaptılar? Rab'e taptılar. Tamam mı? Tanrı'nın huzuruna girdiler. Ve aynen öyle bizim için her gün, her zaman, her yerde Tanrı bizimledir. Tek başıma, eşimle beraber, evdeyken, arabada, trafikteyken, yaşam grubumda, sahildeyken Rab'in huzuruna çıkmaz hakkı sahibim. Tanrı'nın huzuruna istediğim zaman çıkabilirim. Yani özel bir yere gelmeye gerek yok. Özel bir kişi burada olması gerek yok. Müzik olması gerek yok. İstediğim zaman Tanrı'nın huzuruna çıkabilirim. Değil mi? Yani Hristiyanlık o demek. Bir ilişki benimle Tanrım arasında. Ama aynen öyle haftada bir gün bir araya gelerek imanlı kardeşlerimizle buluşarak Tanrı'ya tapınmakla
ne yapıyoruz? Aynı şey yapıyoruz. Kendimize anımsatıyoruz. Bugün Tanrı'nın huzurunda olmak ne güzel bir şeydi, değil mi? Yani sanki kutsal yere yaklaştık. Harika bir an yaşadık beraber. Ve o şekilde kendimize hatırlatıyoruz. Ben de tek başıma Rab'e taparken öyle bir şey yaşayabilirim diye. Ben çalışırken Tanrı'nın huzurunu, Tanrı'nın beğenisini hissedebilirim. Fakat açıkçası dinlendiğim zaman Tanrı'nın huzurunu daha da güçlü bir şekilde hissediyorum. Ama Andy diyeceksiniz, sen Tanrı'nın işi yapıyorsun. Evet, sen de yapıyorsun, senin iş yerinde. Tanrı için çalışıyorsun, değil mi? Fakat Tanrı beni yaptığım işten ötürü sevmez. Aksine beni olduğum gibi sever. Beşinci prensip, Şabat günü kurtuluşun bir belirtisidir. Şabat günü, yani eğer eski anlaşmadaki her gölgeyi aslında İsa Mesih'e bizi yönetmek istiyorsa, burada bile Şabat günü kurtuluşun bir belirtisidir. İbranilere yazılan mektuba göre, eğer Yeşu onları huzura kavuştursaydı, Tanrı daha sonra bir başka günden söz etmezdi. Böylece Tanrı halkı için bir Şabat günü rahatı kalıyor. Yani günümüzde bu hala geçerlidir. Tanrı işlerinden nasıl dinlendiyse, onun huzur diyarına giren de kendi işlerinden öylece dinlenir. Yazarın buradaki bahsettiği rahatlık nedir? Yani bizim için hala mevcut olan rahatlık nedir? Diyor ki işlerimizden dinleniriz. Hangi işlerden dinleneceğiz? İsa kendinden bahsederek insanoğlu Şabat gününde Rabbidir dedi. Şimdi Şabat ne içindi? Şabat ne içindi? Bize rahatlık vermek içindi. Ve İsa diyor ki o rahatlık artık benim. Şabat artık benim. Dinlenmek istersen bana gelin. Daha önce Lawrence bir peygamberlik sözü verdi toplantıdayken. Ne dedi? Ey susayanlar bana gelin. Aynen öyle İsa dedi ki bana gel ve dinleneceksin. Yorgunsan, sıkıldıysan bana gelin. Mesih İsa da Tanrı'ya olan iyi işlerimizden bile dinlenebiliriz. Sevap işlemekten bile dinlenebiliriz. Kendimizi haklı çıkarmaktan bile dinlenebiliriz. Kendimizi Tanrı'nın önünde aklamaktan bile dinlenebiliriz. Tanrı'nın beğenisi kazanmaya çabalamaktan bile dinlenebiliriz. Aslında dindarlıktan dinlenebiliriz. Çünkü dinde acaba ben Tanrı'ya nasıl yaklaşabiliyorum diye bir meselesi var. Ama lütuf da Tanrı bize yaklaştı. Kendimizi Tanrı'nın önünde haklı çıkaramıyoruz. O işten bile, o meraktan bile acaba beni kabul eder mi, etmez mi? Duamı kabul eder mi, etmez mi? Ondan bile dinlenebiliriz İsa'ya gelince. Çünkü o şekilde yaşamak çok yorucu, değil mi? Kurallara uyarak yaşamak çok yorucu. Çünkü emin olamazsın. Ben 17 yaşındayken en yakın arkadaşım kiliseye gitmeye başladı. Tamam mı? Onu çok sevdiğim için beni davet etti. Ben de gitmeye başladım 17 yaşındayken. Şöyle bir şey oldu. Her pazar günü kiliseye gittik. Ve ilahi söyledik, tapındık, beraber geldik. Yani harika. Gerçekten o kilise çok büyüktü. 900 kişi. Hepsi genç, hepsi güzel kız. O yüzden gidiyordum aslında.
Açıkçası. burada yoktu. Şşş, söyleme.
Şimdi her pazar günü oraya katılıyorduk, dinliyorduk. Evet, ben de kutsal olmak istiyorum. Yani ben de Tanrı'ya yaklaşmak istiyorum. Ben de onun gibi dua etmek istiyorum. Öyle bir şey vardı. Ama hafta içi arkadaşlarımla takılarak, yani hafta sonu dışarıya çıkarak, içki içerek, o şekilde Tanrı'dan uzaklaştım. Kendimi çok kötü hissettim, suçlu hissettim, pişman oldum, tövbe ettim. Yine de her pazar günü kiliseye gittik, af diledik, o şekilde devam ettik. Öyle bir hayat sürdürüyordum 6 ay için. Yani ıstırap çekiyordum. Kutsal olmak istiyorum ama imkansız. Değil mi? Çok yorucu. Abi çok yorucu. Ve burada ise ne diyor? Bana gel, o işten bile dinleneceksin. Neden? Çünkü emin olabilirsin. Neden? Çünkü seni kutsal kılan Tanrı'dır. Onun işi. Kendimi kutsal kılamam. Kendimi kurtaramam günahlarımdan. İsa Mesih bunu sağladı bizim için. O yüzden Şabat İsa Mesih'tir. Çünkü ona gelerek dinlenebiliriz. O çabadan. Dedi ki, bana gel ve huzur bul. Hiçbir şey yapmaya kalkmayın artık. Yuhanna'nın bölümünde birkaç kişi İsa'ya gelerek güzel bir soru sordular. Tanrı'nın istediği işleri yapmak için ne yapmalıyız? Tamam mı? Yani Tanrı'ya hoşnut etmek için ne yapmalıyız? Oruç mu? Bağış mı? Hac mı? Ne yapmalıyız acaba? İsa onlara ne dedi biliyor musunuz? Tanrı'nın işi onun gönderdiği kişiye iman etmenizdir. Yani o kadar mı? O kadar. İsa'ya iman etmenizdir. Tanrı'nın istediği işi o. Tamam mı? Başka bir şey yok. İlave yok. İlave yok. Tanrı 6 gün zarfında her şeyi yarattıktan sonra dinlendi. Tamam mı? 6 gün içerisinde her şeyi yarattı. Ondan sonra dinlendi. Peki yorgun muydu? Haşa. Tanrı yorulmaz ki. O zaman neden dinlendi? Çünkü memnundu. Çünkü yaptıkları işlerinden memnun kaldı. Çünkü tamamlandı. Yaptığı işlerden tamamen memnun kaldığı için, o işlerden tamamlandığı için dinlendi. Ve İsa Mesih çarmıhta haykırarak ne ilan etti? Tamamlandı. Ne tamamlandı peki? Kurtuluşumuz. Kutsallaşmamız, Tanrı'yı memnun etmemiz tamamlandı. İlave edilecek hiçbir şey kalmadı. O yüzden İsa'ya gelmek demek rahatta olmak. Ruhsal bir rahat, manevi bir huzur. Yani Türkiye'de çok enteresan bir ifade var. İngilizcesi yok aslında. Huzurum yerinde. Kusura bakma. Yani huzurum yerinde değil mi? Ne güzel. İsa'ya gelmek demek huzurun yerinde demek. Dördüncü yüzyılında yaşayan Milanlı Ambrose Şabat'la ilgili şunu demektedir. Havra'da bir gün tutulur. Yani Şabat. Kilisede bir tek sonsuz gün tutulur. Yani İsa'ya gelmek. Yasada bir kısmı var, müjdede tamamlanma vardır. Tim Keller diye bir yorumcu şöyle demiştir. Büyük yaratılış işi bittikten sonra Rab tamamlandı dedi ve dinlendi. Büyük kurtuluş işi bittikten sonra çarmıhta Rab İsa tamamlandı dedi ve biz dinlenebiliriz. O tamamlandı, biz dinlenebiliriz. ne yaparsan yap yetmez.
Şimdi açıkçası söyleyeyim, tamam mı? Ne yaparsan yap yetmez.
Kurtuluşun için yetmez. Ne kadar iyi bir insan olursan ol, yetmez. Ne kadar sevap işleyeceksen işle, yetmez. Kurtuluşun için yetmez. Tanrı'ya hoşnut etmek için yetmez. Kutsallaşmak için yetmez. Ve o telaşta yaşayan insanlara İsa bana gel ve o işten ayrıl ve dinlen diye söyledi. İsa'nın tamamlanmış işine dayanırsan Tanrı'nın senden memnun kaldığını bilebilirsin. Sen de hayattan memnun kalabilirsin. Tamam mı? 17 yaşındayken iman ettim. Şimdi bile Andy abi oldum. O zaman bugündür hayattan memnunum. Her şey yolunda mı? Her zaman değil. Ama memnunum. Değil mi? İsa Mesih bizim Şabat günümüzdür. Ona gelip dinlenebiliriz. Çünkü kendi işimize değil, artık onun tamamlanmış işine dayanırız. Pekala, Hristiyanlar tembel. Bunu kastediyorum, değil mi? Hristiyanlar tembel. Çünkü İsa'ya geldik ve iş bitti. İsa Mesih'e geldim, lütuf aldım. Artık hiçbir şey yapmaya gerek yok. Pavlos şöyle dedi Korintliler'de. Ama şimdi neysem Tanrı'nın lütfuyla öyleyim. Onun bana olan lütfu boşa gitmedi. Elçilerin hepsinden daha çok emek verdim. Aslında ben değil, Tanrı'nın bende olan lütfu emek verdi. Ne dedi? Çalışıyorum, çok çalışıyorum. Ama ben değil, Tanrı'nın içimde olan lütfu. Başka bir yerde Pavlos şöyle dedi. Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait iyilik etmekle gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Nasıl bir halk? İyilik etmekte gayretli bir halk. Tembel miyiz? Haşa. Sadece Tanrı'nın lütfun içimizde işlemesine izin vermeliyiz. Böylece kutsal kılınacağız. Kendi çabamızla değil, çünkü bizi kutsal kılan Rab'dır. Tamam mı? Altıncı prensip ve bununla bitireceğiz. Şabat günü sonsuzlukla ilgili bir belirti. Tanrı 6 gün çalıştı ve 7. gün işi tamamlayıp dinlendi. Ve o dinlenme hala sürdürmektedir. Tamam mı? Aynen öyle biz de günün birinde bu bedendeki işimize son verip dinleneceğiz. Sonsuz bir rahatlık bu. Tanrı dedi ki size Şabat günü bir belirti olsun. Dedi ya, benim ile sizin aramızda bir belirti olsun. Kuşaklar boyunca nasıl bir belirti? Hepimiz emeğimizden dinleneceğiz günün birinde. Ne zaman ki işimiz bir yana bırakıp gözlerimizi kapatırsak ya da ofisten eve gelirsek, o ferahlama, o nefes verme cennetin bir tadıdır. Bize cenneti çağrıştırır her haftasını. O hissi biliyorsunuz zaten, değil mi? Yani cuma akşamı ofisten ya da iş yerinizden ayrılıyorsun. İşinizi tamamladınız. Yola çıkıyorsun, eve gideceksin. İstanbul trafikle yoğun bir mücadeleye giriyorsun. Kazanıyorsun. Ölmüyorsun. O bitiş çizgisine yetişiyorsun. Evin içine giriyorsun. eşine sarılıyorsun ya da ilk önce ayakkabılarını çıkarıp ondan sonra eşine sarılıyorsun. Kendini koltuğa fırlatıyorsun, televizyon açıyorsun. Oh be, hafta sonu geldi. Değil mi? Ve aynen öyle günün birinde biz de bu bedendeki emeğimizden ayrılıp babamızın evine gideceğiz. Babamız bizi kapıda karşılaşacak. Kapıyı açacak bize. Oh, geldin artık, hoş geldin. Bizi sarılacak. Yani ayakkabılarımızı çıkartacak mıyız bilmiyorum. Ama oraya kirli hiçbir şey giremez. Bakalım, bilmiyorum. Babamızın evine içine gireceğiz. Değil mi? Dinleneceğiz sonsuza kadar. Ve Şabat günü bize bunu çağrıştırıyor. Ve her hafta sonu gelince, belli bir bitiş çizgisine gelince, şöyle bir özleyişimiz var o gün için. Şunu hissediyor musun şimdi? O gün için özlüyoruz. Yuhanna şunu yazdı o gün hakkında. Gökten bir ses işittim. Yaz. Bundan böyle Rab'be ait olarak ölenlere ne mutlu diyordu. Ruh evet diyor. Uğraşlarından dinlenecekler. Çünkü yaptıkları onları izleyecek.